Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Turulan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim yayınımıza. Bu güzel akşamda konuğumuz, çok değerli bir dostumuz Nurhak'tan Aydoğdu. Tabii bir radyocu, bir televizyon programcısı ve spiker. Doğru konuşuyorum şu an kelimeleri, onu da bir yandan tartıyorum. kendisi sosyal medyada da aslında birçok kelimelerle alakalı doğru telaffuzları. Telaffuzu doğru ettin mi? Doğru telaffuz ettin mi hocam?
F'yi çift okuyoruz.
Telaffuz.
Evet efendim.
Evet. Kendisi o yüzden konuşmakta zorluk çekebiliyoruz.
Kendisi yerine kendisi diyoruz. El kapalı. Girmeyelim bence.
Diksiyon dersimiz başlamıştır Nurhak'tan Aydoğdu ile. Hoş geldiniz.
Kötü bir hastalık. Bu arada evet. Hoş bulduk. Safa bulduk. Kötü bir hastalık. Hani radyo dinlerken boyuna ya da televizyon ya da birini dinlerken devamlı ya bunu keşke şöyle telaffuz etseydi. Burada şu kelime böyle söylenmeli. Ecek acak eklerini, iyelik eklerini yanlış telaffuz etti falan diye. Bu sefer konuşmanın ahengine kendini kaptıramıyorsun yani. Devamlı hata arıyorsun. O da seni engelliyor birçok şeyde.
Mesleki dezenformasyon mu?
Aynen öyle. Evet. Meslek hastalığı. Ben bunun benzerini yaşadım. Orhan Aykut'u tanırsınız. Hı hı. Orhan abiyle cuma namazındayız. Daha önceden internetten izlediğim ama bir imamın başından geçen hadiseyi ben birebir yaşadım. O videoyu bahsettiğimde hatırlayacaksınız. Hoca efendi ön tarafta namaz kılıyor. Bahsettiğim kişi, o ama imam Fatiha'yı okuyor. Arkadan birisi o hangi makamda terennüm ettiyse ona gırtlaktan mukabele ediyor. Yani elhamdülillahi rabbil alemin. Arkadan
evet hatırladım.
Diyor, sonra Allah Allah diyor bu. Bu sefer Errahmanirrahim'i başka bir makamda söylüyor. Arkadaki falan yapıyor. Ben bunu yaşadım. Cuma namazındayız, yanımda Orhan abi. Namaz kılıyoruz. İmam efendi okuyor, o da yanımdan mukabele ediyor.
Cevapları veriyor.
Siz müzisyen adamlarsınız. Tabii. Sizin başınıza gelmiyor mu böyle şeyler?
Tabii bizde de mesela
ezan okuyor. Ben mesela o makamlara dediğin gibi böyle birazcık hocanın okuduğu makamı kendimi kaptırıyorum demeyeyim de onu çözmeye çalışıyorum işte. O yüzden mesela kuru hafızlara musiki makamlarını öğretmezmişler hocam. Bazılarına diyeyim veya.
Anladım.
Çünkü
ona kapılmaktan.
Tabii ona kapılıp Kur'an'ın manasına odaklanamama problemi olmasın diye.
Evet.
Kuru hafız bir hocam vardı. Ramazan Demirkan. O anlatmıştı. Hı. Hocam işte şu makamda okudunuz dedim ben. Bir gün bir tilavet buyurdular. Gittim yanına. Şu makamda okudunuz hocam, çok güzel, çok etkileyiciydi falan. Vallahi Turlancığım ben hangi makamda okuduğumu bilmiyorum. Bize özellikle öğretmediler. Öğrenmemizi de istemediler. Çünkü o makamlara aşina olanlar veya bizler aşina olursak içindeki makamın işte yedenine karar sesine uyduracağız takılıp, diye takılıp
manadan uzaklaşabilirler.
Evet, manasından uzaklaşabiliriz diye.
Evet. Hatırlarsanız bir ara önceki Diyanet İşleri Başkanımız da Diyanet TV'de yayınlanan, yok TRT'de yayınlandı değil mi? Kur'an programı ile alakalı Evet. Benzer bir eleştiride bulunmuştu diye hatırımda şu an.
Eyvallah. Direkt biz konuya girdik. Nurhak'tan Aydoğdu ile sohbetimiz başlamış
Tabii sen
oldu.
Aydoğdu diyorsun, onlar Aydoğdu'yu bilmiyor.
Tamam, ben de onu söyleyeceğim.
Aydoğdu'yu sen diyoruz. Biliyorsun.
Doğru.
Aydoğdu'yu ben de biliyorum.
Doğru, sahne ismi olarak Nurhak'tan değil
Nurhak'tan, mi? Nurhak'tan evet, Aydoğdu'yu bilmiyorlar.
Evet.
Baştan alıyoruz programı.
Nurhak'tan bizlerle birlikte kıymetli dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
Hoş bulduk abi, safa bulduk. Eyvallah. Ben de değerli Erkam Radyo dinleyicilerine selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Erkam Radyo ilk yayına başladığında yayın yönetmeni Selahaddin abiyi aramış ve şu cümleyi kurmuştum. Abi, normalde Erkam Radyo'nun bu yayın kalitesine erişmek için bir 20 yıllık bir birikime sahip olması gerekirdi bir radyonun. Çünkü gerçekten kurulduğu günden bu yana belli bir çizgiyi oturtmuş, belli bir üslubu yakalamış, belli bir yayın kalitesiyle, çizgisiyle yoluna devam eden bir radyodan bahsediyoruz.
Elhamdülillah.
Ve böyle bir radyo kurulduğu günden bu yana çok kaliteli bir yayın yapıyor. Hala da o kaliteyi koruyor. Allah nazardan saklasın.
Eyvallah. Kalbin Sesi Erkam Radyo diyoruz.
Eyvallah.
Tabii seni ikinci kez konuk alıyoruz sanırım.
Aa. Evet.
Öyle miymiş? Hafızamı yokladım biraz. Evet. Öyle hissettim.
Az evvel değerli dinleyicilerimiz. Az evvel Yusuf şu soruyu sordu. Tuğrul, askerdeyken mi biz seninle program yapmıştık?
Yayına Tuğrul, girmeden önce.
Evet, yayına girmeden evvel. Kalanını sen anlat.
Ya yayına girmeden önce şimdi konuşmayalım dedik biz Nuraktan'la. Hani ki nasılsın diye demedim yani. Dedim hatta onu dur yayında söylerim dedi. Sonra bir anda ben dedim boş bulundum. Hani seni biz ne zaman almıştık ya? Tuğrul askerde miydi falan dedi. Derken canlı yayın olduğunu...
Ama Tuğrul hala hatırlamıyor o programı.
Şimdi dinleyeceğim abi arşivlerden bakacağım.
Eyvallah. Beraber güzel bir program yapmıştık,
evet,
diye hatırlıyorum.
Güzeldi, evet. Harikaydı. Bu da ikincisine imza atmış olacağız inşallah.
İnşallah.
Ama herhalde bir 3-4 sene olmuştur tahminim.
Yani ilk kurulduğu zamanlardı radyonun. Siz de yeni başlamıştınız. 5-6 sene olmuş abi. O zaman hadi oldu. Canım 6 sene oldu
tabii
mu canım. Erkam Radyo kurulalı?
Tabii oldu.
2013.
Bizim 7. senemiz sanırım, değil mi?
Evet.
Frekans da farklıydı tabii o zaman.
Evet, şimdi de frekans 105.0 İstanbul'da.
İstanbul için, evet.
Evet. Nuraktan'ı tabii ki dinleyenlerimizin bir kısmı belki çoğu da tanıyordur. Ama tanımayanlar için bir kendi ağzından şöyle bir tanımış olalım.
Nuraktan'ın hikayesini Nuraktan'dan dinleyelim.
Nuraktan'dan dinleyelim. İsmim Nur Haktan, 1987 Bayburt doğumluyum. 93 yılından bu yana İstanbul'da ikamet ediyorum. Evliyim, iki tane yavrumuz var. Maşallah. Bir Kerimemiz, bir Mahdumumuz var. Cümlemizinkini. Program sunuculuğu yapıyorum, diksiyon hocalığı yapıyorum. Diyanet TV'de Şiir Vakti ismiyle maruf bir programı sunmaya çalışıyorum. Değerli şairlerimizi misafir ediyoruz. Daha önce birçok program yaptık. Yusuf'la da oradan tanışıyoruz. Daha önce beraber çocuk programları yaptık, şehir şehir dolaştık. Kaptanımız Hüseyin Goncagül'le beraber seyahatlerimiz,
evet,
oldu.
Daha bizim tanışıklığımız daha eski, o zamanlar tabii. Üniversiteye yeni başladığım zamanlar herhalde 2009 yılı falan.
Daha sanırım. Eski.
Belki
o,
daha eski.
2006, evet. 2005-2006'ya tevafuk ediyor olabilir.
Evet, yani o günden bugüne de dostluğumuz devam ediyor.
Elhamdülillah, Allah ziyade etsin.
Biz hem sosyal medyadan takip ediyoruz. Çünkü artık mesafe uzak olduğu zaman artık oradan haberleşiyoruz genelde.
Ya büyük şehrin sıkıntısı, evet, işte.
Maalesef öyle. İki farklı şehirde oturuyormuşuz gibi belki de, değil mi?
Tabii, çok ben karşı tarafın zaman taksisiyim.
Burada da bilmem. O yüzden buralara kadar da yolunuzu düşürdüğünüz için teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şeref, evet, duydum.
Tabii ses önemli, diksiyon önemli. Yani bizim herkesin kullandığı dilimiz. Bu anlamda aslında yaptığınız meslek önemli bence. Yani diksiyon dersi açısından konuşuyorum. Tabii ki spikerlik, sunuculuk kısmına da belki geliriz. Ama belki mesleği ne olursa olsun her insanın evet, telaffuzu, konuşması, düzgün olması gerekli diye, evet, düşünüyorum. Belki bundan biraz bahsedebiliriz. Sizin kursa genellikle kimler katılıyor? Bu işi profesyonel yapacaklar mı katılıyor yoksa daha çok böyle farklı mesleklerden kendini geliştirmek isteyenler mi katılıyor?
Ya daha önce yaptığım derslerde çoğunlukla işte evde canı sıkılan ablalar hani bir şey olsun, ne derler, aktivite olsun diye derse gelirlerdi. Ya da işte lise talebeleri derse gelirdi. Şimdi diksiyon eğitimi değil de radyo televizyon program sunuculuğu eğitimi veriyoruz. Dolayısıyla daha ziyade şu ara iletişim okuyan arkadaşlarla beraber ders yapıyoruz.
Biraz da bu işe yoğunlaştık.
Tabii işi
arkadaşlar,
bu olan arkadaşlar. Hı. Yine arada çok değerli ev hanımlarımız var. Ama sadece onlarla mahdut değil yani.
Eyvallah. Yani bu konuşma özellikle kitap okumakla da aşılabiliyor.
Ya şunu
daha
söylemek lazım. Az evvelki sorunun, hı, cevabı niteliğinde devam etmiş, hı, olsun ifadelerim. Biz insanız. İnsanı diğer varlıklardan tefrik eden en önemli şey bizim kavramlara sahip olmamız, kelimelerimize sahip olmamız. Hazreti Adem'in çocuklarıyız ve Hazreti Adem'e secde ettiren şey onun sahip olduğu bu kelimelerdi. Demek ki bunlar çok önemli şeyler. Hazreti Adem'den bu yana bize miras kalmış birçok kavram var, birçok kelime var. Biz bu kelimeyle düşünüyoruz, hayatı anlamlandırıyoruz ve düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Ve en çok düşünenlere dikkat edin. Yani düşünürler, işte peygamberler elbette bunun başında geliyor. Onları apayrı bir yerde değerlendirmek lazım. Hatta değerlendirmek haddimiz dahi değil. Düşünürlere, filozoflara filan baktığımızda hepsinin ortak özelliği kullandıkları dili çok iyi biliyorlar. Kullandıkları dil için çok geniş bir anlam coğrafyasında, kelime coğrafyasında yüzüyorlar, kulaç atıyorlar ve onlardan yeni anlamlar çıkarıp insanlara aktarıyorlar. Demek ki düşünmek için en önemli şey
dile hakim olmak.
Dile hakim olunca onu iyi bir şekilde ifade edebilmek de anlatmak kabiliyetini önemli bir şekilde önümüze koyuyor. Mesele bu.
Eyvallah. Tabii burada bizi dinleyen böyle spiker olmak isteyen veya sunuculukla alakalı bizi dinleyenler de vardır.
Hmm.
Aynı zamanda senin aslında bu iş disiplinle alakalı ben böyle gıyabında birkaç bir şey anlattım bazı arkadaşlara. Burada da söylemek istedim. Biz Nurak'tan da bir programa gittik. Cahit Zarifoğlu'nun programıydı. Cahit Zarifoğlu'nun anma programı. Tabii konuşmacılar var falan. Ben de bir şeyler çaldım Cahit Zarifoğlu eserleri. Nurak'tan da sunuyor. İşte bakan falan da var, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan. Tabii zaten az çok konuya vakıf olan birisi Nurak'tan'ın oradaki konuşmacıların hepsine hakim olduğunu az çok anlar. Ben de merak ettim acaba ne yaptı Nurak'tan, neler, nasıl çalıştı falan diye. Çıkışta zaten arabasıyla sağ olsun beni evine kadar bıraktı, bu tarafa kadar. Dedi ki ben dedi, bir baktım arabasında bir sürü video var. Cahit Zarifoğlu belgeselleri, işte bir şeyleri. Bir gün boyunca oturmuş, yani zaten daha önceden de elbette biliyordur. Ama özellikle o programa katılan bütün konuşmacıların tek tek incelemiş, bakmış. Ki mesela Nurettin Durman vardı ki çoğu kişi de bilmez. Mesela normal bir sunucu gelse oraya, evet, tanımaz belki Nurettin Durman, öyle geçer falan.
Nurettin i̇şte, Durman'ı biz de radyomuzda evet, almıştık.
Biz de konuk almıştık. O mesela bir anekdottan bahsetti hemen Nurettin Durman'la alakalı. Bu da benim ilgimi çekmişti gerçekten. Yani şu anda mesela o gün hiçbir şey yapmayıp da gitse oraya mesela, çok rahat bir şekilde sunardı yani programı. Ben ona inanıyorum. Ama onunla ilgili bir emek vermiş, bir çalışmış. Bunu ben yani hani sen buradasın diye söylemiyorum. Yani
çok genel, sağ olasın.
Genel şey olarak söylüyorum. Hani bir ilkemiz olması açısından diyorum. Kesinlikle. Kendime de örnek aldım. O açıdan demiş oldum. Bununla ilgili hani senin de demek ki böyle bir prensibin var.
Yani eğer bir işi güzel yapmak istiyorsan özenerek yapacaksın. Hani bir metin vardı, hatırlarsınız. Çöpçüysen o şehirdeki en iyi çöpçü sen olmalısın. Öyle süpürmelisin ki sokakları, işte Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'un beste yaptığı, efendim falancanın şu sanatı icra ettiği gibi kaliteli yapmalısın. Ben de program sunucusuyum. Birçok misafirim var. Misafirlerim de herhangi birileri değil. Bakan var, Cahit Zarifoğlu'nun, o program için söylüyorum.
Hayır, evet.
Kızı var, oğlu var,
arkadaşları var.
Onunla ilgili yazılar kaleme almış yazarlar var. Onunla teşriki mesaisi olmuş çok önemli isimler var. Madem onları misafir ediyoruz, her birini ayrı ayrı misafir edecek olsam dahi oturup onunla ilgili ders çalışmam lazım. Bu kadar mühim konuyu bir araya toplayınca da oturup ders çalışıyorsun yani. Mecbur çalışmak lazım, evet.
Eyvallah. Tabii aslında biraz biz konumuzu alıyoruz, çocukluğundan başlıyoruz. Hani şu anki meslek hayatına nasıl gelmiş, buna bir bakıyoruz veya şu anki konuma nasıl gelmiş. Bu noktada tabii benim genelde bildiğim şeyler ama yani bu mesleğe nasıl atıldın, nasıl devam ettirdin, özellikle lise dönemindeki aktiviteler,
evet,
önemli oluyor bu noktada. Bundan da biraz bahsedeyim. Sonra da sen Nurak'tan ismi anıldığı zaman Ezgiler akla geliyor. Biraz Ezgi programlarında ağırlık veriyorsun. Birazdan da güzel bir Ezgi söyleriz birlikte.
İnşallah. Tabii ben sunuyorum, ben normalde söylemiyorum. Arada kaynarız, sıkıntı yok. Çocuktum. Orta 2'ye gidiyordum. Orta 2'de Hüseyin isminde bir arkadaşım vardı. Şu an yanımızda oturuyor Hüseyin. Hüseyin, senin mikrofonun kapalı galiba. Hüseyin benimle ilgili çok önemli bir şey yaptı. Hüseyin beni Ramazan abiyle tanıştırdı. Ramazan abiyle soy ismimiz benziyor. O da Aydoğdu, ben de Aydoğdu. Ve Milli Gençlik Vakfı maceram başladı. benim. Bende bir istidat var. Söylemekten hoşlanıyorum, okumaktan hoşlanıyorum, keyif alıyorum. Ve biraz da konuşabildiğimi, biraz da şiir okuyabildiğimi falan söylerlerdi benim. Fakat bunu sergileyebilecek pek bir imkanım yoktu o zamanlar. Hüseyin vesilesiyle MGV ile tanışınca orada haftalık sohbetler olurdu. Okuma grubumuz var, kitaplar okuyoruz. Hüseyinler Nur Dağı'ndaki çocuk, Yaralı Serçe gibi işte Hasan Nail Canat'ın kitapları, Raif Cilason'un işte Haram Lokma kitabını filan okuyorlar. Ben de o zamanlar, şimdi ismi lazım değil, onun başında bulunduğu vakfın çıkardığı Yaratılış Mucizeleri, Kur'an Mucizeleri, Materyalizm, Evrim Teorisi ve bunlara yönelik reddiyeleri ihtiva eden eserleri okuyorum. Biraz da böyle şeylere merakım var. Vakıftaki sohbetlerde hani hoca gelmese de hani ben anlatsam hani filan diye birkaç öyle bir teşebbüsüm oldu. Vakfın idari amiri de bizim bir öğretmenimizdi. Temur Altuntaş isminde bir ama öğretmen idi. Temur Hoca dedi ki ya sen ne güzel şeylerden bahsediyorsun Nurhak'tan, bunları bizim sınıfta da gel anlat. Bizim din kültürü öğretmenimiz aynı zamanda. Ben orta ikinci sınıf öğrencisiyim ve orta ikilerin din dersine girdim. Orada anlattım, ilgi çekici de bir şey, tamam mı ya? Kur'an mucizelerinden bahsediyorsun. Şeytan Kur'an'da kaç kere geçer, melek Kur'an'da kaç kere geçer. Dünyanın en alçak noktası işte Lut Gölü Havzası'dır. Bu Kur'an'da Rum suresinde şöyle geçer falan diye bunlardan bahsedince öğrencilerde de bir hayret ifadesi, bir göz büyümesi görünce dedim tamam oluyor bu iş. Buradan yürü Nurhak'tan falan. Tabii marifet iltifata tabidir derler ya, bir şekilde anlattığın şeyin karşı tarafta makes bulduğuna şahit olunca insanın hevesi daha da artıyor. Temur hocam sağ olsun bana dedi ki Nurhak'tan ben radyo programı yapıyorum. Gel bir de sen bizim radyoya program hazırla. 2000 yılında ben radyo programlarına başladım. Bir tematik radyoydu ve bir yerel radyoydu. Sonradan kapandı.
Bayburt'un sesi değil herhalde değil mi?
Yok hayır.
Şaka olarak.
Radyo Fecir. Radyonun ismi Radyo Fecir'di. Sonradan kapatıldı. Bu 28 Şubat süreci devam ediyordu malumunuz. Ben oradaki programlarla başladım radyoculuğa. Nitekim Bayburt'ta Çağrı FM'de de program yaptım. İşte bir dönem Marmara FM'de çok kısa bir bulunmuşluğumuz oldu filan. Tematik radyolar, yine Moral FM, Lale Gül FM ve benzeri radyolarda da program yaptık sonraki zamanlarda. Oradaki o gayretlerimle ben dedim evet ben bu işi yapacağım ve bu işi yapmalıyım. Fakat sabah ders anlatacağım ya, akşamdan hazırlık yapıyorum. Hani prova yapıyorum, anlatacağım şeyleri önden bir şekilde prova ediyorum. Lokantayı sabahları ben açıyorum. Akşamları ben kapatıyorum. Babamın lokantası var. Tarif edeyim, uzunca bir restoran düşünün. Restoranın önüyle arkasını ayıran bir tane büyük dolap var. Işıklı dolap, hani lokantaların dolapları. Şey yani ev dolabı gibi değil, ışıklı cam ekranlı bir dolap düşünün. O ışıklı dolabın önündeki masada ben yarın babamın yapacağı taze fasulye yemeğinin fasulyelerini kırıyorum. Bir taraftan kırıyorum, bir taraftan da fasulyelere materyalizmden bahsediyorum. Evrim teorisinden bahsediyorum. Kur'an mucizelerinden bahsediyorum.
Provanı yapıyorsun.
Provamı yapıyorum. Tabii ben kendimi kaptırmışım. Belki yarım saat fasulyelerle konuşmuşumdur ben. Gözüm fasulyelerde. Bayağı bir şey öğrenmiştir. O fasulyeleri yiyenlerde ayrı bir şey olmuş olabilir. Kesinlikle. Yani. Kepengi yarıya kadar indirmişim. Dükkan kapalı. Lambalar kapalı ama dolabın ışığı önümü aydınlatıyor. Bir anda pat diye kapı açıldı. Abim ve abimin arkadaşı, yan tarafta bir giyim mağazası vardı. Giyim mağazasının sahibi ya da elemanı tanımıyorum. Yani çok oradaki şeyini bilmiyorum, pozisyonunu. Ve abim içeri girdiler ve abim bana altın soruyu sordu. Ne yapıyorsun geri zekalı?
Klasik abi sorusu.
Yani bu şu anlama geliyor. Sizin yaptığınız provalar, sizin ortaya koyduğunuz gayret bir şekilde birileri tarafından komik olarak addedilebilir. küçümsenebilir yaptığınız iş.
O an için.
Tabii o an için. Sonradan da öyle oldu. Benim radyo programlarımda ilk performanslarım tabii ki çok başarısızdı yani. Normalde programa sen nasıl başladın Tuğrul? Merhaba işte falanca programda birlikteyiz filan. Ben Tuğrul Han Şen. Ben Yusuf Goncagül, değil mi? Böyle normal konuştunuz. Şimdi benim ilk performanslarım nasıl? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli Fecir Radyo dinleyicileri falan. Niye? Çünkü bilmiyorum, bana nasıl yapacağımı da kimse öğretmedi yani. Ve zannediyorum ki sesimin ne kadar pes rengini ortaya koyarsam o kadar iyidir filan. Eve geliyorum, abilerim oğlum selam verirken bile şiir okuyormuş moduyla konuşuyorsun. İnsan normal konuşur filan diye. Ama zamanla tabii bu şeyler değişti, gelişti filan.
Tabii tam lise zamanlarından
Tabii lise zamanlarımız. Sonra şiir yarışmaları oldu. Hı-hı. İstiklal Marşı yarışması İstanbul birincisi olunca daha önceden de farklı şiir yarışmalarında derecelerim oldu ama il sathındaki birincilik bu oldu. Dolayısıyla o benim önümü açan bir
zaten o yıllarda hemen iş oldu, öğretmenler evet. Program var, Durak'tan gel.
Tabii derse girmedim ben. Lisede adam akıllı derse girmemişimdir. Hani sınavlarımı verdim, kopya almadan verdim, ayrı dava ama mütemadiyen falanca yerde program var, sunucu olarak gideceksin. İl Milli Eğitim'in sunucusuydum. Dolayısıyla
o zamanlardan protokol sunmaya başlamışsınız mı?
Tabii. Yani ben 2005 yılında İnönü, o zaman İnönü Stadyumu vardı. İnönü Stadyumundaki 19 Mayıs'ın işte 50 bin kişi toplanmış. 19 Mayıs'ı sunduğumu hatırlıyorum.
Maşallah. O zamanlardan bugüne heyecan olarak, tabii ki heyecan hiçbir zaman bitmez de.
Vallahi ben hala çok heyecanlanıyorum, bilmiyorum.
Değil mi?
Ama tabii dizlerim titremiyor artık yani.
Heyecan duymak güzel
iyidir,
bir şey zaten.
Ama tabii. Heyecanı kontrol etmeyi zamanla öğreniyor insan.
Ben de ilk sahneye çıktığımda hatırlıyorum, şu bacağım böyle titriyordu.
Değil mi?
Tutmuştum böyle falan böyle hatırlıyorum. O anı hiç unutmuyorum yani.
Öyle olmasın diye öyle ne yapıyorduk? İşte topuğumuza basıyorduk ki ayağımız titremesin. Topuğa basınca titremiyor ama.
Öyle mi? Ben tabii bilmiyordum
bunu. Bu hemen parmakların biraz berisine basmaya kalk, zıngır zıngır titriyor.
Eyvallah. Evet kıymetli dinleyenler, Nurak'tan bizlerle birlikte güzel bir sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Eşref Ziya'dan bir ayrılana dek söyleyelim. Aslında senden de bir şiir alsak şöyle. Var mıdır?
Ya ağır faranjit geçiriyorum. Yani çok iyi bir performans sergileyemem ama deneriz yani.
Güzel olur.
İnşallah.
Başım gövdemden, etim tırnağımdan, kalbim bedenimden ayrılana dek. Başım gövdemden, etim tırnağımdan, kalbim bedenimden ayrılana dek. Başım gövdemden, etim tırnağımdan, kalbim bedenimden ayrılana dek. Başım gövdemden, etim tırnağımdan, kalbim bedenimden ayrılana dek. Ağlamazlar, alamazlar imanımı, perçinlemiş yaradan sevdam. Öyle bomboş değil ki, baş koymuşum baştan başa.
Başım gövdemden, etim tırnağımdan, kalbim bedenimden ayrılana dek alamazlar. Alamazlar imanımı. İmanımı perçinlemiş yaradan, sevdam öyle bomboş değil ki, baş koymuşum baştan başa.
silin bebeğimden, işimden aşımdan ayrılana dek. Evimden eşimden, şirin bebeğimden, işimden aşımdan ayrılana dek. Alamazlar, alamazlar imanımı, perçinlemiş yaradan sevdan. Öyle bomboş değil ki, baş koymuşum baştan başa, baş koymuşum baştan başa.
Ağzımıza sağlık.
Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, hasbihal programımız devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için, klasik radyo açılış cümlesidir değil mi Nurak'tan? Radyolarını yeni açanlar için konuğumuzu tekrar anons etmiş olalım. Nurak'tan bizlerle birlikte. Kendisinin hakkında konuşuyoruz, sunumlar hakkında konuşuyoruz, şiirler hakkında konuşuyoruz. Güzel bir akşam oluyor.
Şiirler, şarkılar.
Şiirler, şarkılar. Ayrılana dek dedik. Ezgilerle tabii lise yıllarından beri muhtemelen dinliyorsundur.
Aslında ortaokul. Yine ortaokula tevafuk ediyor. Hı-hı. Beraber Arnavutköy, Bolluca'ya pikniğe giderdik, örnek veriyorum. Vakfın otobüsüne hepimiz doluşmuşuz. Otobüsün bütün koltuklar çakılı. Ayakta olanlar var. Beraber.
Yine mikrofon Nurak'tan.
Yok, hayır. Beraber hepimizin elinde bir A4 kağıdı. A4'ün içinde de alt alta sıralanmış, punto olarak da 7 ya da 8 puntodur, daha büyük değildir, bir sürü ezgi var. En meşhur, en bilinen ve en çok toplulukça söylenen eserlerin yer aldığı bir marş listesi var. Ya da antolojisi diyelim. Oradan hepimiz baka baka bütün marşları okurduk. Sonra giderdik, pikniği yapardık. Dönerken de okurduk. Tabii bağıra bağıra okuyoruz ve eve geldiğimizde sesimiz kısılmış bir şekilde gelirdik yani. Hani o, ben ömrümde hiç maç izlemek için şeye gitmedim. Stadyuma hiç gitmedim. Ama taraftarlar eve kısık sesle gelirler ya. Orada slogan atmışlardır. Slogan değil, neydi? Tezahürat. Tezahürat atmışlardır. Bizimki de benzer bir durum oluyordu. Eve geldiğimizde tamamen sesimiz kısılmış oluyordu yani.
Maça gitmesen de o anları yaşadın yani.
Tabii o coşkuyu yaşadık.
Eyvallah.
Tekbir getiriyorduk arada filan. Ve bir şey değil mi? Çok güzel şeyler bunlar.
Kesinlikle. O zaten o hatıralar.
Sadece işin hatıra tarafı değil. Yani o yaştaki bir kişinin motivasyon kaynağı bu tarz şeyler. Yani çok işin elbette irfanını, elbette işin altyapısını filan anlatmak lazım ama biraz da sevdiğimiz şeyi takım tutar gibi sevdik. Zamanla bu sevgi daha farklı, daha anlamsal boyutlara taşındı ve bütünleşti yani. O demlerde yapılması gereken oymuş. Ben hala öyle olduğunu düşünüyorum.
Evet, kesinlikle. Ve abiler oradaki işte, yani sizden biraz daha büyük, belki 2-3 yaş büyük, onların ilgilenmesi sizle.
Tabii.
Bir abilik, kardeşlik duygusu da önemli. İşte zaten aslında günümüzdeki problemler belki de buradan çıkıyor yani. İşte sosyal medyanın fazla kullanılması, tabii ki ölçüsü kararında kullanılmasına biz de karşı değiliz ama hani bu diyaloğu, abi kardeş diyaloğu veya usta çırak ilişkisini biz de burada birçok programda konuşuyoruz. Aslında biraz azalttı gibi görüyorum sanki.
Bireyselleşiyoruz çünkü. Eskiden bir soba vardı. Evin bir odasında yanardı. Mecburen herkes o odaya gelmek zorundaydı. Çünkü dışarısı buzdu. Başka odada yoktu bu. Doğal gaz geldi ve biz bütün odaları ortalama bir ısıya düşürdük. Dolayısıyla artık tek bir odada buluşma imkanı olmadı. Çocuk kendi odasında, baba işte televizyon başında.
Artık televizyon bile yani sosyalleşme aracı daha fazlaymış yani çocuklar için. Eskiden televizyon vardı. Hadi bir dizi izlenirdi mesela, bir araya gelirdi.
Tabii çizgi filmdir, dizidir. Evet. Tek bir odaya toplardı. Şimdi herkesin elinde ekranı var. Şimdi
herkesin elinde iPad var, telefon var. Evet. Artık televizyon da izlenmiyor.
Sanki evet, internet ve bu akıllı telefonlar doğalgazdan daha suçlu gibi duruyor. Evet,
evet. Hatta evet. Yani artık hani bir film izleyelim hani mesela ailece dediğimiz zaman bir sosyalleşme şeyi gibi de olabiliyor yani.
Kesinlikle. Ve ne oluyor? Mesela işlerimizin yoğun olduğu zamanlarda sen hala bekarsın. Bunları tatmadın. Tuğrul sen evlisin değil mi?
Evet abi. Bizim inşallah iki tane.
Allah bağışlasın.
Kerimemiz var.
Allah nazardan saklasın. Ne yapıyoruz mesela? İşlerin yoğun olduğu zamanlarda ailemize çok zaman ayıramamış olduğumuzu düşündüğümüz vakitlerde eşimizle daha verimli vakit geçirmek, daha özel vakit geçirmek için işte kalkıyoruz, işte sinemaya gidiyoruz. Beraber bir yerlere gezmeye gidiyoruz. Bu da onun gibi yani ekstra bir şey katıyor. Beraber sinema izlemek. Eskiden böyle şeyler ihtiyaç değildi. Çünkü birçok noktada bir müşterek buluyordu insanlar. Şimdi maalesef öyle bir ortam yok.
Eyvallah. Tabii meslekle alakalı da konuşuyoruz. Neredeyse belki değil mi? 100'ü aşkın programda sunuculuk yapmışsındır. Birçok hatıra 100 mü? 100 az oldu değil mi?
100 mü?
100 mü? Sırf bu sene 100 olmuştu.
100'ü aştı.
100'ü aşkın doğru aslında.
100'ü aştı.
Bini, evet. Bini belki abi. Bini de aşmıştır yani.
Ya
bereketi kaçmasın diye. Bereketi.
İşler nasıl abi bey?
Çorba kaynıyor ya.
Eyvallah. Tabii karşılaştığınızda buradan bakıldığı zaman bazen hani o oh be çıkıyor, sunuyor, iniyor sonra mis gibi hayat. O oh, hayat sana güzel. Bir hayat sana güzelciler vardır ya.
Ama gerçekten öyle ya. Ben işimi seviyorum. İşim çok insanlar. Zahmetli evet, de evet. Değil.
Kesinlikle.
Kolay. Yani bence kolay. Bence kolayı şuradan geliyor. Az evvel bir tarih verdik. 2000 yılından bu yana yani 19 yıldır bu işi yapıyorum.
Evet, artık yani sizin için çok zor bir şey değil yani hakikaten dediğin gibi. Bizim için de öyle yani mesela bize de çok söylüyorlar işte o sevdiği işi yapan insanlara imreniyor insanlar gerçekten. Bu da önemli. Elhamdülillah.
Sevdiğin işi diyoruz. Yaparsan çalışmış sayılmazsın diyorlar
kesinlikle
ya.
Kesinlikle öyle.
Öyle. Aynen öyle. İşte bir şekilde yıllardır bu mesleğin içerisindeyiz ve bu mesleğin farklı dallarıyla beraber bu mesleğin içindeyiz. Yani radyo programcılığı yaptım, televizyon programcılığı yaptım, tiyatro oyunculuğu yaptım, seslendirme, dublaj ve benzeri işlerle iştigal ettik. Ve mesela sahne sunuculuğu dediğimiz işin içerisinde müsamere sunumu da var. Cumhurbaşkanımızın katıldığı miting programının sunumu da var. Kültür, sanat, şiir dinletisi sunumu da var. Açılış sunumu da var. Dolayısıyla birbirinden farklı gibi görünse de belli bir yerde birbirini destekleyen, birbirini pişiren işlerle iştigal ettiğimiz için meslekte bir miktar ilerlemeye fırsat tanıdı bu durum.
Çok farklı alanlar da olsa değil mi? Mesela aslında hangisi daha zor? Cumhurbaşkanı sunmak mı? Müsamere. Müsamere daha zor olabilir çünkü. Bazen 5-6 saat sürebiliyor.
Ya 4 saat müsamere mi olur yani?
Bu özellikle
buradan tüm anaokulu yöneticilerine sesleniyor.
Dram bitmiyor.
Ya çocuğa yazık. O çocuğun anasına yazık. Babasına yazık.
Sunucusuna yazık.
Sunucuya yazık. Ben zaten almıyorum. 3 saati aşan program almıyorum. Diyorum ki beni lütfen 3 saati aşan programa çağırmayın. Oldu ki hesaba katılmayan durum oldu. 3 saati program aştı. Kaç liraya geliyorsam çarpı 2 alırım. Böyle bir risk varsa gidin başka bir sunucu bulun diyorum. Niye? Çünkü istiyorum ki iş güzel olsun. İşin güzel olması için de kimsenin bu durumdan müşteki olmaması lazım. Ben nice müsamereler biliyorum. Veli sahneye çıktı, çocuğunu kucağına aldı. Sizin de, müsamerenizin de deyip gitti yani. Böyle şey olur mu abi? Tabii ya bir şeyi kararında bırakmak lazım. Tabii anaokulu da şunu diyor. Ya bir yıldır işte çocuklarla beraber şey yapıyor, gösterelim diyor. Yani anaokulu için çok ciddi bir reklam bu. Beri tarafta şöyle bir sıkıntı da olabiliyor. Bazı anneler Buradan onlara da sesleniyorum.
Benim çocuğum çok
gözükmedi. Benim çocuğum iki kere çıktı, filancanın çocuğu üç kere çıktı. O daha mı çok para veriyor filan? Böyle şeyler de olabiliyor. Dolayısıyla anaokulu bu denklemi ortaya koyabilmek adına epey bir gayret sarf ediyor. Ve artık şey diyor, ya benimki az çıksın yeter ki bitsin de şu program, benimki çıkmasın moduna getiriyor ki hani kimse o anlamda şikayetçi olmasın, bizimki az çıktı demesin.
Eyvallah. Bu noktada belki hatıraların çoktur tabii. Dinleyenlerden merak edenler de vardır.
Bunları radyodan sonra anlatırsın.
Radyodan sonra anlatırsın ama burada da belki birkaçına değinebiliriz.
Müsamere olması şart mı?
Yok. Yani en zorlandığın anlar veya en eğlenceli diyeceğin anlar gibisinden böyle bir
peki,
soru sorabilirsin.
Peki Kadir Topbaş İstanbul'a ikinci defa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. Daha yeni. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi de bu işe öncülük etmiş ve İstanbul'daki bütün üniversitelerin, öğrenci kulüplerinin bir araya geldiği bir platform kurmuşlar. O platform adına bir konser programı yapıyorlar ve Kadir Topbaş da programa iştirak edecek filan.
Haliç Kongre Merkezi.
Haliç Kongre Merkezi, evet. Orada mıydın?
Yok, tahmin ettim ama değildim galiba.
Oradaydı program ve hatta Haliç Kongre Merkezi'ndeki ilk programlardan biriydi, daha yeni kurulmuştu yani. Ben de sunucu olarak gitmişim. Kapıdaki görev, dediler ki Kadir Bey geliyor. Ben de dedim ki kapıdaki görevliye, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiğinde bana söyle ki ben de salonu ona göre hazırlayayım, malumunuz. Hani işte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açılış programımıza katılımlarıyla bizleri onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz denir ya hani. Benzer bir şeyi Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapacağız. Görevli koşa koşa geldi, dedi ki başkan geliyor. Ben de sahnede öğrenci kulüplerinden bir tanesinin temsilcisinin bir konuşması vardı. Gayet nazik bir şekilde ona işmar ettim, hani hızlıca toparla. O da hemen toparladı. Sahneye çıktım, elimde mikrofon. Saygıdeğer konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbul'a ikinci defa belediye başkanı olma bahtiyarlığına erişmiş İstanbul'un abisi filan böyle sunuyorum. Sayın Doktor Mimar Kadir Topbaş, salonumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz dedim. Protokol ayağa kalktı. Ön tarafta belediye başkanları var, RTÜK temsilcisi var. Efendim TRT İstanbul Radyo temsilcisi de oradaymış. Kötü bir tecrübe oldu benim için. Herkes ayağa kalktı, önünü ilikledi. İşte gençler coştular, alkışlıyorlar filan. Çünkü Emre Aydın konseri var ve belediye karşılıyor. Sonra pespaye bir üniversiteli talebe geldi. Herkes onu ayakta alkışlıyor, karşılıyor filan. Başkan yok. Abi başkan yok.
Üniversite başkanı geliyormuş.
Elimde mikrofon. Fısıldayarak konuşuyorum ama herkes duyuyor. Ben de duyurarak bir nevi bir mizansen yapıyorum. Başkan nerede? Dedim. Görevli böyle yaptı. Tabii seyircilerimiz şu an görmüyor, dinleyicilerimiz. Elini iki yana açtı, dudaklarını aşağıya büktü. Bilmiyorum dercesine bir şey yaptı. Yanlış alarm mı? Dedim. Kafayı aşağıya doğru salladı. Evet dedi. Şey dedim... Başkan geldiğinde nasıl bir coşku yakalayabiliyor muyuz diye önden bir kontrol ettik. İyi, coşkunuz yerinde, bunu bir daha alırız sizden dedim, oturttum ama benim için güzel, tabii yani ama, kaynar sular yukarıdan aşağıya.
Ama iyi toparlamışsın.
İyi toparlamışsın yine hakikaten.
Böyle bir kriz yaşamışlığımız var.
Orada hatırladım, ben de oradaymışım demek ki. Yani Emre Aydın deyince hatırladım şimdi.
Öyle mi?
Evet.
O zaman yine benzer.
Genç dergisinin...
Başkan deyince hatırlamadı, Emre Aydın deyince hatırladım.
Yok. Seni de şu an hatırladım sahnede orada olduğunu. Hani.
Şimdi benzer bir hadise de şöyle oldu. Bu sefer salonda Sayın Cumhurbaşkanımız var.
Deme.
Ya. İki tane klip girecek. Yıl ne zaman? Geçen sene. Yakın zamanda oldu. Geçen sene UDEF, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun bir programı olacak. Olacak derken oluyor yani. 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması. Sunucu olarak ben oradayım. Haliç Kongre Merkezi yine. Salonda bir şey var bence. Ve iki tane klip girecek. Ben de tabii Cumhurbaşkanı gelecek. Ha geldi, ha gelecek, ha geldi, ha gelecek. Değerli dinleyicilerimizden özür diliyorum. Tuvalete gitme fırsatım olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde hani onu karşılayabilmek adına. Program başladı. Dediler ki, sordum dedim ne var şimdi sırada? İki tane klip üst üste girecek dediler. Dedim ki ben iki tane kliple çok rahat bir şekilde tuvalete giderim. Gelirim, hatta ikinci klibi oturur izlerim dedim yani. Hemen mikrofonumu koydum. Koşa koşa gittim. Ve koşa koşa geldim. Yani nefes almadım. Ne olur ne olmaz. Geldim Cumhurbaşkanlığından. Abilerden biri dedi ki klip bitti dedi. Koş dedi. Koştum. Çok koştum. Koşa koşa gittim. Ve gittiğimde Sayın Cumhurbaşkanımız sahneye girdim. Elleri iki yanda, böyle bir yorgun bir ifade. Allah ömrünü müzade eylesin, sağlık sıhhat versin. Amin. Neredesin? Dercesine bir bakış attı bana. Ben de hemen, elimde kart bile yok. Kartı koyduğum yeri bile bilmiyorum ama Allah'tan ezberimde açılış konuşmasını yapacak kişi. Efendim açılış konuşmasını yapmak üzere filancayı sahneye davet ediyorum dedim ama tabii namım yürüdü. Cumhurbaşkanını bekleten adam filan diye.
Allah Allah.
Böyle biraz krizler gerilim, olabiliyor.
Gerilim
çok çok hakikaten. Gerilimli. Evet. Şu an özellikle düşündüm. Şu an hala kalbim atıyor.
Protokolün olduğu programda biraz daha gerilim oluyordur tahminen. Çünkü bir de onların programı devamlı aksıyor veya hızlıca yetişmek istiyorlar.
Duraktan biz bile gerildik yani.
Şu an evet. Bir o zaman eser arası verelim tekrar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Tuğrul Bey'den mi dinleyeceğiz bu sefer?
Olabilir.
Bu sefer de Tuğrul Bey'den dinleyelim.
Beraber de söyleyebiliriz.
Tuğrul hep beraber.
Erzurum türküsü mü?
Bir isteğiniz varsa sizden söyleyebiliriz.
Bir İrfan türküsü söyleyebiliriz.
Bir İrfan türküsü söyleyelim evet.
Tabii.
Seyreyle güzel.
Harikulade evet. Olur.
Canan canan
nazlı niyaz et Hakk'a temenni neler eyler Nazlı niyaz et Hakk'a temenni neler eyler
Ağzına gönlüne sağlık.
Ağzına sağlık abi. Allah çok abi. Güzel okudun.
Alvarlı Resulü Hazretleri'nin.
Rahmetullahi aleyh.
Enfes sözleri bizim yöremize has bir besteyle hocam.
Evet.
Bir de senden solo bir şiir alalım şöyle ya. Olmaz mı?
Solo
Diyanet
şiir.
TV'de okuyorsun, kıskanıyoruz.
Tamam, o zaman Alvarlı Efe'den olsun.
Memnun oluruz.
Bayram o bayram ola. Olur mu?
Ne güzel olur.
Hatta
biz
üstüne...
Biz de onu okurduk.
Üstüne iki tane okumuş oluruz Alvarlı Efe'den.
Olur.
Hadi bakalım. Üstüne ney üfleyecek misiniz? Niye olmasın canım?
Tabii tabii canlı canlı hazır.
Aa bulmuşum hazır böyle bir orkestra kaçırmayayım ya. Evet. Hatta dur bende kısası var. Şiirin de uzununu bulayım. Bayram o bayram ola. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicab ref ola. Cümle günah affola, bayram o bayram ola. Tevhid ele, şevk ile, hakkı seve, şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman olur, dertlere derman olur, azade ferman olur, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, erişe rahimi rahim, ber murad ede fehim, bayram o bayram ola.
Can bula cananını, bayram o bayram ola, bayram o bayram. Sultanını bayram o bayram ola bayram o bayram ola hüznü keder def ola dilde hicap ref ola dilde hicap ref ola cümle günah aff ola bayram o bayram ola bayram o bayram ola Kira derman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola, lütfiye lütfü kerem, dahili babı harem, dahili babı harem, daima Allah direm, bayram o bayram olur, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola, bayram o bayram ola.
Hay maşallah, güzel oldu ya, lezzetli oldu. Beni niye 4 senede bir çağırıyorsun ya?
Her sene abi, her hafta.
Sonra şöyle oluyormuş. Nur Hakta'nın sunduğu.
Yapalım gerçekten.
Hani bu haftaki konuklarımız da Yusuf Koncay ve Turan
hani Şen. Artık şöyle bir durum da oluyor. Şimdi tabii YouTube var, sosyal medya var, Instagram var. Ondan sonra hani radyo kaldı mı ya falan diye böyle bir tepki de geliyor bazen. Hani radyo yapıyorsunuz ya, ama şuradaki muhabbet bile bizi radyo programı yapmaya böyle teşvik ediyor hakikaten.
Ya ben radyo dinleyicisiyim. Hı. Hala radyo dinlerim. Hoş, sadece arabada dinliyoruz. Ama maalesef İstanbul'da yaşadığımız için büyük ölçüde vaktimiz arabada geçiyor. Dolayısıyla iyi bir radyo dinleyicisiyim hala diyebiliyoruz.
Çünkü geçen hafta programı dinlemiş bu arada.
Evet, evet, evet. Tabii dinledim. Ben çoğu zaman denk geliyorum, dinliyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir program oluyor. Dertlisiniz. Yani radyo programı olsun diye radyo programı yapmıyorsunuz. Dertlisiniz. Bir şekilde eyvallah, derdinizi paylaşıyorsunuz ki geçtiğimiz haftada Genç Dergisi'ndeki Suriyeli kardeşlerimizle ilgili dosyayı işlemiştiniz. Gerçekten güzel keyif aldım ve istifade ettim. Görmüyoruz, duymuyoruz. Bazen bana ne ya filan diyoruz ama keşke bana ne diyen arkadaşlar ya bir günlüğüne, bak çok değil, bir günlüğüne o ortamı yaşasalar. Bir gün ya, çok değil. Allah nasip etti, ben dünyanın farklı coğrafyalarına gitme fırsatı buldum. Yani birçok Afrika ülkesi gezdim. İşte Libya'ya gittim mesela. Ve 2 sene oldu. Yeni gittim. 3 sene oldu, affedersiniz. Geçen sene hacdaydım. Önceki sene kurbanda gittim. Ülkenin ne hale geldiğini, yani parçalara bölmüşler. Parçalara bölmüşler, ne hale gelmiş ülke. Biliyorsunuz Libya'da bir Afrika ülkesi, yani Kuzey Afrika ülkesi. Yani Etiyopya'ya, Gine'ye, Gana'ya, Burkina Faso'ya, nice ülkelere gittik ve gittiğimiz yerlerde fakirliğin ne demek olduğunu anladık. Yani evet, Türkiye'de de fakirler var, ihtiyaç sahipleri var ama standartlar o kadar farklı ki. Yani buranın fakiri oranın zengindir desek mübalağa etmiş olmayız. Bazı yerler için bahsediyoruz.
Yok aslında. Yani hakikaten yok.
Yok. Hani gerçekten yok ya. Hani acaba ihtiyaçları nedir? Ya her şeye ihtiyaçları var. Evet. Her şeye ihtiyaçları var.
Yani bizim mesela elimizi yıkamayacağımız suyu
tabii,
yani
tabii.
İçiyorlar yani. Veya
ya elini değil, arabanı, evet, yıkamaya imtina ettiğin su. Çamur ya. Çamurla insan arabasını yıkar mı? Arabam kirlenir der, değil mi? Orada insanlar o çamuru alıyorlar. Suyun o çamur kısmı toprağın aşağıya çöksün de üstünde kalan o sarı suyu içeyim diyorlar. Bu insanlar böyle ortamda yaşıyorlar yani. Mütemadiyen Suriye'ye gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Yani savaşın devam ettiği o bölgelerdeki kamplara yardım maksadıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gidiyoruz. Gittiğimizdeki manzara o kadar vahim ki, yani kamplarda böyle, bir de iç kısımlarda kampa dahil olamamış, o fırsatı yakalayamamış insanlar apayrı bir sıkıntının içindeler. Yağmur yağıyor. Yağmurun yağdığı yerde kamp zemini çamur. İnsanlar çamur deryasında yaşıyorlar. Ve bakıyorsun çocuğun ayağında ayakkabı yok diyorsun, üzülüyorsun. Ayakkabısının olması mümkün değil. Çamur, ayakkabı çamurun içine batıyor ve orada kalıyor yani. Orada çıplak ayakla dolaşması daha makul diyorsun. Ama senin kışlık botunla gittiğin o kamptaki ortamda senin ayağın üşürken o çocuğun çıplak ayakta ayakla orada dolaşması apayrı bir tabloyu gözümüzün önüne getiriyor. Yani keşke bugün ya işte Suriyelileri başımıza bela ettiler. Terbiyesizliğe bakar mısın? Kurduğun cümleye bakar mısın? Hadsizliğe bakar mısın? Biz aynı coğrafyanın insanıyız. Aynı vatanın evlatlarıyız. Yani evet hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyız. Onlar Suriye Devleti'nin vatandaşı ama kardeşim bu ortaya çizgiyi kimler çizdi? Aynı coğrafyanın insanıyız. Aynı kaderin oyuncularıyız yani. Ve Allah hesabını soracak. Orada kirletilmiş ablalarımızın hesabını Allah soracak. Orada açlıktan hayatını kaybetmiş Doğu Gutalı çocukların, İdlib'li çocukların hesabını Allah soracak. Hepimizden soracak yani. Ve belki de üzülenlerden biraz daha az sorar. Ya hiç olmazsa üzülmüş. Bazısı var, roh olsun diyor. Garip bir durum. Bazı Suriyeliler de Iraklılar savaştan Suriye'ye kaçtıklarında bunlar niye buraya geliyorlar? Kendi ülkelerinde niye kalmıyorlar demişlerdi. Onların birçoğu bugün Türkiye'de. Ne oldum? Delisi olmamak lazım.
Ve yanı başımızda olan bir şey.
Yanı başında yani ateş var ya. Ateş var. Yani kendi apartmanında komşusunun evi yansa.
Oh olsun diyecek demek ki bu zihniyet.
Ya şaşılacak şey.
Kesinlikle öyle. Ve
ya bu durumdan hiçbirimiz memnun değiliz. Yani ben hala kira ödüyorum. İstanbul'da kira ödüyorum. Suriyeli kardeşlerimiz İstanbul'a gelmeden evvel benim evime ödediğim kirayla şimdi ödediğim kira bir mi? Adamlar öyle bir savaştan çıkıp ateşten geldiler ki yıllık kira verdiler. Bizim kiralarımız bir anda fırladı. Ev sahibim kontratım bitti şunu dedi. Ya Nuraktan Bey biz işte başka birine vermeyi düşünüyoruz. Niye? Çünkü öteki taraf yıllık veriyor. Ben de etkilendim. Benim her işim etkilendi. Ama ne yapıyoruz? Mecbur. Yani şunu diyemeyiz ki bana ne canım diyemeyiz yani. İnsan olan diyemez. İnsan olan bana ne diyemez. Kalanını bilmiyorum.
Kesinlikle. Geçen hafta da bundan bahsettik zaten detaylıca. İyi oldu tekrar değindiğimiz. Biz bir de ülke olarak hani konumumuz hani coğrafi kader de dedin zaten. Hani. Gerçekten konumumuz açısından da önemli. Biz genelde şöyle hani dediğin anlayıştaki insanlar genelde biraz daha böyle batıya bakarak işte Avrupa falan oraya bakarak böyle niye biz böyleyiz gibisinden böyle bir
ya hani atalarımız buraya göçmüş. Atalarımız göçmen.
Evet.
Hani biz kesinlikle, Orta Asya'dan Orta göçmüşüz Asya'dan. Buraya yani.
Anadolu'ya zaten gelmişiz. Evet, aynen öyle.
Dolayısıyla yani hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Aynı Allah'a inanıyorsak eğer. Dolayısıyla hepimiz cennetten göçtük buraya. Hepimiz dünyada göçmeniz abi. Ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Göçmen olduğumuz şu dünyadan tekrar memleketimize geri dönebiliriz.
Tam bu noktada güzel bir ezgi aslında söyleyebiliriz. Değil mi?
La ilahe illallah'ım yoksa.
La ilahe onu çok söyleriz de. her zaman söylüyoruz yani. İlimiz var o diyarda. Garip kalmış uzaklarda. El uzatmış elimize buna can mı dayanır?
Buyurun efendim.
Bunu söyleyelim. Daha sonra da programımızı yavaş yavaş
sonlandırırız,
toparlarız diyelim.
Thank you.
gülümüzü, Rabbim güldür yüzümüzü, ona can mı dayan? Söndürdüler odumuzu, kopardılar gülümüzü, Rabbim güldür yüzümüzü, buna can mı dayan?
İlimiz bağlı diyarda, garip kalmış tuzaklarda, el uzatmış elimize, buna can mı dayanır? Söndürdüler odumuzu, kopardılar gülümüzü, Rabbim güldür yüzümüzü, buna can mı dayanır? Buna can mı?
Yeni bebeler ana kucağı görmeden, kan gördü yeni bebeler ana kucağı görmeden, minik eller cansız düştü, buna can mı dayanır?
Buna can mı dayanır?
Söndürdüler odumuzu, kopardılar gülümüzü, Rabbim güldür yüzümüzü, buna can mı dayanır? Söndürdüler odumuzu, kopardılar gülümüzü, Rabbim güldür yüzümüzü, buna can. Kopardılar gülümüzü, Rabbim güldür yüzümüzü, buna can mı dayanır?
Eyvallah. Hani dert söyletir derler ya, gerçekten de Ömer abimizin böyle birbirinden güzel dertli ezgileri var.
Bu arada geçtiğimiz haftanın, yani bu haftanın başı pazartesi günü Ömer abinin de dayısı vefat etti.
Allah rahmet etsin.
Gerçekten Ömer abinin hepimizin üzerinde emeği vardır.
Kesinlikle öyledir. Geçenlerde YouTube'da bir tane video denk geldi. 1992 yılı Abdülberk Kömür var. Hüseyin amcam var. Eşref Ziya, Ömer Karaoğlu. Programdalar, gençlik şöleni yapmışlar. İşte amcam sunuyor. Ömer Karaoğlu şehit tatlındayı söylüyor. Eşref abi çıkmış, kalksam denilsemi söylüyor. Ama görseniz çocuk yani.
Değil mi?
Çok güzeldi.
Bu arada madem bu isimleri andık, bu isimlerin üzerinde gerçekten yine emek sahibi bir isim Abdülbaki Kömür. Tabii Hüseyin abiyle onlar çağdaş ve arkadaş. İnşallah
yarın akşam
yani tam tarih verelim de
23 Kasım
akılda bulunsun. 23 Kasım akşamı, yani yarın akşam saat 19'da Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Abdülbaki Kömür'ün sanat hayatının 40. yılı münasebetiyle bir program gerçekleştirilecek. Yusuf kardeşim de orada sahne alacak inşallah. Ben de yine sahne alacağım. İki cihetten, hem 2008 yılında albümüme eserini vermiş olan Abdülbaki abinin eserini seslendireceğim. Dünya Çocukları. Bir sabah uyansam ki güneş odama doğmuş. Ormanların yeşili arka bahçemiz olmuş. Çiçekler sere serpe, kurtla kuzu sarmaş dolaş. Tüm çocuklar kardeş gibi, güneylisi, kuzeylisi, hayal değil benimkisi, neden olmasın diye bir eser. Onu da seslendireceğim ve programın takdimini gerçekleştireceğim. Çok değerli isimler Yani sadece megastarımız Yusuf Goncagül olmayacak elbette.
Estağfurullah.
Birçok değerli isim bu konserde İstanbullularla buluşacak. Dolayısıyla
evet, yakın olanları bekleriz.
Bekliyoruz. Çok özel bir program. Ben hatta afişine bakıyorum.
Kimler var? Ben de
kimler biliyorum. Var, kimler? Yani az evvel saydığımız bütün isimler var.
Öyle mi?
Tabii. Bütün isimler var. Ben bulamadım. Yani Eşref Ziya Terzi, Ömer Karaoğlu, Mustafa Cihat, bir çırpıda aklıma gelenler, Ömer Çelik isimler bunlar. Hatta buldum galiba. Evet, sayıyorum. Ahmet Turan Öztürk, Ammar Acarlıoğlu, Aykut Kuşkaya, Doğan Öztürk, Hüseyin Goncagül, Eşref Ziya, Grup Genç, Grup Sancaktar, Grup Yürüyüş, Mustafa Cihat, Mustafa Demirci, Ömer Çelik, Ömer Karaoğlu, Yusuf Goncagül ve Taner Yüncüoğlu. Bayağı bir isim orada olacak.
Evet, bekleriz. Uzun zamandır bir bu isimler bir araya gelmiyordu. Güzel program olur inşallah diye. Biz de umut ediyoruz. Zaten ben ilk çıkacağım galiba. Öyle bir şey demişlerdi bana ama.
Doğrudur.
Sonra da programı izlerim artık. Keyfine varım. Eyvallah. Güzel bir akşam oldu. Biz haftaya tekrar bekliyoruz. Alıştık böyle.
Eyvallah. tabii bu arada şu an belki bitmiş olabilir. Diyanet TV'de Şiir Vakti programımız yayınlanıyordu.
Zamanda yolculuk mu yaptınız? Nasıl
ya oldu? İşte ara sıra sırrımızı ifşa ediyoruz.
Tabii, şu an haftaya o zaman Diyanet TV'yi açıyoruz. Oradan Nurak'tan izlerken buradan
haftaya
da kulağımızda.
Haftaya burada değilim. Dolayısıyla siz Diyanet TV'yi açın, olur mu? Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Tuğrul, Yusuf.
Teşekkür ederiz abi.
Çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah. Programın tekrarları
keyifli, lezzetli oldu.
Sizin programın yani Diyanet'teki programı internette koyuluyor mu şu anda?
Tabii YouTube'da tekrarları var. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.
Like atmayı unutmayalım. Kıymetli dinleyenlerimize buradan hatırlatmış olalım. Tabii bir konumuz daha var aslında. Evet. Çok sesi gelmedi ama bir ara bahsettik.
Gizli öznemiz.
Gizli.
Yani az evvel bahsettiğim Hüseyin.
Böyle eski dostlukların önemi vardır değil mi? Senin o en başlangıç halini bilen temel.
Vallahi ben hala onlarla oturup kalkıyorum. Yani yeni arkadaş edinmedim desem yeridir. Mübalağa yapmıyorum. Hala orta okulda beraber oturduğum, kalktığım arkadaşlarımla yol yürüyorum. Onlarla oturup kalkıyorum. O dönemlerde edinilen arkadaşlıklar unutulmuyor. Gerçekten öyle. Yeni birçok arkadaş edindik ama bir şekilde dönüyoruz, dolaşıyoruz. Onlarla beraber olan diyalogumuzu sürdürüyoruz yani.
Eyvallah, ne güzel.
Hüseyin, sana da çok teşekkür ediyorum.
Biz sizin de sesinizi duyalım abi.
Hüseyin inşaat ve maden mühendisi. Niye ben söylediysem?
Bilmiyorum ama çocukluğumuz uzun süreden belli. Yani çocukluk arkadaşıyız. Hatta bugün kaçta buluştuk?
Bugün öğlen buluştuk, oturduk, ders
çalıştık. Daha hala ayrılamadık.
Evet, hala ders çalışıyoruz beraber.
O günlerden kalma bir alışkanlık değil mi?
Tabii Hüseyin bilir, ben eskiden ders çalışmazdım. Yeni yeni başladım.
Yeni yeni. Biz de çalışkanlarından geze geze inşallah onu aşmış olacağız.
Eyvallah, memnun olduk. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımızın bu akşam da sonuna gelmiş olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.
Eyvallah. İşleriniz güçleriniz rast gitsin. Cumanız mübarek olsun. Bir başka programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.